Merhabalar, bugün Ege Erkan'la beraberiz.
Merhaba.
Ege, benim şimdiye kadar gördüğüm en enerjik, spiritüel insan diyebilirim.
Teşekkür ederim.
Yani pek tanımıyorum kendisini ama yani gördüğüm kadarıyla her an her yerde olabilir, her yerden çıkabilir.
Her şeyi de yapabilir. Ben de
Evet,
bilmiyorum.
mesela mühendis misin? Geçen gün
Evet,
öğrendim.
bir yandan
Okuyorsun.
okuyorum. 8. yılımdayım. Biraz uzadı.
Birazcık
Biraz
uzamış sanki.
ama arada şeylerle uğraştım. İşte koca bir spiritüel keşif vardı arada yapılması gereken. Onunla uğraşırken okul arada bir kayıverdi. Arada unutuyor insan tabii bazı dünyevi sıkıntıları da. Onları da hatırlıyorum. Şimdi okula yeniden başladım. Güzel gidiyor aslında.
Theta Healing'in birçok modülünü almıştın. Sadece eğitmenlik eğitimi kalmış galiba.
Evet, sadece eğitmenlik eğitimi kaldı galiba. Yani Türkiye'de verilen modüller arasında, çünkü bazıları Türkiye'de hani hiç kimse eğitimini almamış. Galiba Türkiye'de kimseye eğitim verme eğitimini vermemişler. O yüzden kimseyi bulamıyorum. Zaten temel modüllerin hepsi bitti, gerekli olan. Şimdi artık eğitim vermeye yavaştan geçeceğim.
Onu da Vayana'dan alman gerekiyor sanırım sadece. O İstanbul'a gelince falan.
Evet, ücretleri şu an çok şey, dolar bazında olduğu için Türkiye'yi birazcık zorlayıcı paralar. Bir bursa falan başvurdum. Türkiye'de olduğumu açıklayan, durumu anlatan falan filan. Orada belki güzel bir indirim falan çıkıyor. Onunla ilgili bir beklentim var şu an. Henüz bir dönüş yapılmadı ama.
Umarım çok iyi. Ben sadece iki modülünü aldım şu anda.
DNA2'ye aldınız o zaman.
Evet.
İyi, güzel. Zaten çok fazla şeyi anlatıyorlar orada aslında.
Evet, direkt zaten onun üzerine bizim eğitim veren hocamız da öyle dedi hani. Eğitmen olmayı düşünmüyorsanız bunlara gerek yok falan dedi.
Yok, o açıdan değil. Bence derin kazı eğitime DNA2'den sonra gelen eğitim. Hayatımda gördüğüm en keyifli eğitimdi. Ve hani gerçekten hani bırakın insanlara da iyileştirmeyi, kendinizi iyileştirmek ve kendinizi tanımak için inanılmaz bir eğitim kendi başına. Yani derin kazı dediğimiz bütün bilinçaltı problemlerine gitmenin o bilinçaltı problemleri çözmeyi anlatıyor ve gerçekten çok keyifli bir eğitim. Hani neyi neden yaptığınızı anladığınız ve çözebildiğiniz bir eğitime dönüşüyor aslında hikayenin sonunda. O yüzden mutlaka öneririm.
Evet, genelde spiritüel bir uyanışa geçtikten sonra insanda böyle bir anlamsızlık, bir boşluk hissi falan oluyor ya.
Çok komik bir şekilde oldu. Tabii ki oldu. Ama o da bir sürecin bir parçası aslında. Yani o da aslında tam olarak şöyle. Önce bir her şey çok anlamsız geliyor. Hani bütün bunlar niye var ki? Ne anlamı var ki? O zaman niye yapıyoruz bunları? Sonra bir aşama birazcık daha ilerledikten sonra şeyi fark etmeye başlıyorsun. Spiritüalizmle dünyevi şeyler aslında birbirinden pek de farklı değiller. Burada yaptığın her şey orada da bir şey ifade ediyor. Orada yaptığın her şey burada bir şey ifade ediyor. Hikayenin sonu böyle olunca ikisinin de çok önemli oluyor. Yakalamak önemli bir nokta aslında spiritüalizmde en çok. Kilit noktalardan biri bence bu. İnsanı hayatta tutan en azından bedenini.
Evet, gerçekten. Yoksa uyum sağlayamıyorsun böyle. Her gittiğin yerde uzaylıymışsın gibi hissediyorsun.
Hala uzaylıymış gibi hissediyorum bu arada. O çok değişmedi ama en azından insanlar benim uzaylı gibi hissettiğimi anlamıyorlar, öyle söyleyeyim.
Rol yapıyorum diyorsun.
Bir noktada zaten şeyi söylemiştim. Bu uyanış başladıktan sonra en azından uyanışta olmayan insanlara bir insan taklidi yapmak gerekiyor.
Evet.
O rolde zamanla geliştirilen bir rol oluyor gerçekten.
Evet, darısı başıma diyorum şu anda.
Ben de amin diyorum çünkü şey, bu önemli bir ayrıntı gerçekten. Yoksa insan iletişimleriniz gerçekten ciddi anlamda zedeleniyor bir noktada. Çünkü tamam, evet, uyanmış insanlar var etrafımızda ama birçok, hatta çoğunlukla şu noktada uyanmamış insanlar var etrafımızda. Ya da en azından belki bir şeylere farkına varmışlar. Ufak astroloji bakıyorlar, ona bakıyorlar, işte güneş tutulması falan araştırıyorlar ne olacağını ama pek de hala olay hakkında fikirleri yok. Bu noktada herkesin seviyesinde konuşmak önemli. Ne kadar bildiğine göre konuşabilmek insanlarla çok önemli.
Peki, bunların dışında Ege Erkan kimdir?
Ege Erkan kimdir? Ege Erkan aslında aşağı yukarı 3 yıl önceye kadar tamamen bir ateist bir kişiliktir. Hatta ve hatta oldukça spiritüel işlere, enerjiye, burçlara vesaire karşı çok ön yargılı bir insandır. 3 yıl öncesine kadar. Gerçi çoğu insan gibi muhtemelen keşfetmeden
Bir
önce.
dakika, sen bunca şeyi 3 yılda mı yaptın diyorsun?
Evet, aslında yaptığım şey aslında yıl başında başlıyor. Bu yıl başında. Ondan önce de eğitimlerim vardı. Teta vesaire daha önce birazcık bakmıştım ama asıl yıl başında her şeyi anladım. Tamam, hadi devam dediğim noktaya orada var. Yani uyanışa yıl başına başladım. Ondan önce sadece belli başlı bilgilerim vardı. Ve hala hani evet, spiritüalizme belli bir noktada inanmıştım yıl başına kadar, son 2 yılda. Ancak spiritüel, bu eğitimden teta eğitim aynı zamanda çok bilim içerikli bir eğitimde olduğu için, hani bilimi de
Evet.
hiç reddetmeyen bilim. Bilimi de çok içerdiği için hani benim o zihnim bilim kısmını kullanmaya sadece şey yapıyordu. Hani bilinçaltı kazıları, travmaları çözümleme. Bayağı işe bir psikolog gibi yaklaşıyordum aslında.
Evet.
Daha spiritüel kısmına yeni yeni başladım aslında işin. Ama işte spiritüalizm hakkında ufak şeylerden biri de zamanın hiçbir önemi yok. Çünkü zaten o da gerçek değil.
Evet. Öyle bir kavram da yok, doğru.
Kavram da yok. Çünkü ben mesela yılbaşı günüm bir, nasıl diyeyim ya, yılbaşı enerjisiyle mi oldu artık, ne oldu gerçekten bilmiyorum. Tamamen katman değiştirdim. Anlatabileceğim en güzel şey. Ve ben yılbaşı gecesi oldum, evi arkadaşımın evini hatırlıyorum. Ben orada birkaç yıl geçirdim aslında. Hikayeye baktığımızda 48 saat falan olmuştu ama sadece.
Tetalı da vardır ya hani, zaman bükme falan.
Evet, zaten zaman bükme çalışmaları var. İstersizce yapmaya da bir yandan başlıyorsun artık bazı
evet,
noktalarda.
Evet, istemsizce oluyor. Kesinlikle oluyor. Evet.
Sistemsizce yapıyor birazcık bunu. Herkes keyifli vakitleri daha uzun, keyifsiz vakitleri daha az geçsin ister. Ama bunu kontrol dışı yapmak bazen vücuda zarar verebiliyor. Ona ayrıca değinirim. Onları da yanlışlıkla yapa yapa yaptığın, yani hata yapa yapa öğrenen bir insan olduğum için genellikle hepsini deneyimledim. Hani sadece bilgi konuşmuyorum, hep deneyim konuşuyorum gerçekten burada.
Zaman konusunda mesela gelecek okuma da aynı şekilde. Hani her şeyi bilirsen yaşayamazsın ki.
Evet, gelecek okuması hiç yapmam zaten kendime.
Ben de hiç.
Özellikle insanlara yapmayı da hiç önermem. Ne gerek var, yaşayın görün, işte eğlencesi burada değil mi? Bu yüzden geldik.
Evet, kesinlikle. Zaman izafi, enteresan.
Evet, zaman kavramı hakkında ayrıca istersen konuşuruz. O konuda zaten şey, hani şurada kocaman bir not defteri var gerçekten, içi full dolu. Bu benim yaşadığım farkındalıkları anlatan ve hani bazen gerçekten bir şeyi farkına vardığınızda unutuyorsunuz. Çünkü çok insan bedeni üzerinden bir şeye farkına varıyorsunuz. Ve ha oha falan diyorsunuz ama sonra birkaç saat sonra gidiveriyor. Ya neydi o ya, oluyorsunuz böyle.
Evet.
O yüzden her şey çok önemli gerçekten. Ben de bunu daha yeni yeni kavruyorum. Neyse şeye döneyim. Konu dağıldı. 2 yıl önce aşağı yukarı tamamen ateist. Hatta enerji ve bu tarz işlere karşı olabilir. Hani böyle insanlar gördüğümde saldırıya geçen fazlasıyla sinir bozucu bir tiptim gerçekten. Aynı zamanda dünyevi vücudumun çok fazla travması vardı. Çok fazla çocukluk travması, gençlik travması. Yani zaten ben en basit özetinden şey söyleyebilirim. Tayla tanıştığım güne kadar ben depresyondaymışım. Ben farkında bile değilmişim. Çünkü depresyon dışında olmanın nasıl bir şey olduğunu da bilmiyormuşum daha. Bazen böyle insanlar da var. Hayatı boyunca depresyonda geçiriyorlar ve farkında bile değiller. Çünkü hep böyle alışmışlar. Neyse, bu noktada daha ateistken bilgisayar mühendisliği okuyordum işte. Hiç başarılı bir öğrenci değildim. Bir disleksi hastasıyım. Tahmin edersin ki okulda hiç iyi gitmiyordu hiçbir şey genellikle. Üzerine hayatta disleksi hastasının en büyük problemi olan, bundan asla bahsediyorum çünkü bunu düzelten şeylerden biri TETA oldu ve bu şey olarak hani bilim açısından şifası olmayan bir hastalık aslında. Sadece ilaçlanıp kontrol altına alınabilen bir hastalık. Ama düzeltilebilen bir hastalık değil. Ben bunu TETA'yla düzelttim zaman içerisinde. Bir noktada aslında en büyük problem bunun düşünme bozukluğuydu. Düşünme bozukluğu spiritüel olarak da özellikle bakarsanız şu anki açınızda çok sıkıntılı bir şey. Yani mesela harika bir an yaşıyorsunuz ama kafanızdaki o düşünme bozukluğu o anın sadece kötüsüne bir anda odaklanmaya başlıyor. Ve olay bir anda kötüleşiyor. Aslında güzel bir olay ama olayı kendi kendine mahvetmeyi başarabiliyorsun sırf düşünce bozukluğuyla beraber. O yüzden hayatımın her parçasını teker teker sürekli olarak mahvettim gerçekten 23 yaşıma kadar. Pek de yolunda hiçbir şey gitmedi. Onun tabii bir spiritüel geçmişi de var ama o uzun bir olay. Ona sonra girişirim. Onları da daha yeni yeni fark ediyorum tabii. Belli bir nokta bilgisayar mühendisliği okuduktan sonra hep teknomüziğin içerisindeydim çok. Zaten club'ları severdim çünkü gerçekten kafamı dağıtıp dünyadan kaçabildiğim tek yerde oralar o noktadayken. Hani dünyadan çıkıp gidebildiğim, tamamen kafamı boşlayabildiğim tek noktaydı. Öyle olunca onu bir DJ'lik, hani bunu bir mesleğe dönüştürmek istedim. Madem ben burada partiliyorum, ben bundan para da kazanayım, iyice eğleneyim de. Öyle uzun bir süreç şey gitti, DJ'lik gitti. Bir kısa Hollanda'ya taşındım, döndüm, okul gitti, midi işte Hollanda'da da bir şeyler yaşandı. Bir Antalya'ya taşındım, Ankara'ya geri döndüm. Ufak bir gezme süreci sonucunda en son artık Türkiye'ye döndüğümde şeyi fark ettim. Benim yolum spiritüalizm. Gerçi herkesin yolu böyle ama hani özellikle benimkinin kesinlikle böyle. Ve bu noktada artık şey, bu Instagram hesabını açtım. Bir ay oldu olmadı Instagram hesabını açalı. Sorsan yıllarca geçmiş gibi hissediyorum açalı ama. Yüzlerce insanla tanıştım, yüzlerce seans yaptım sadece Instagram'dan yani. O şekilde şu an harika gidiyor. Başka kimdire nasıl bir cevap verebileceğimi şu an bilmiyorum. Hani sen sordukça gelir.
Şimdi dedin ya hani çok önyargılıydım vesaire diye. Aynı önyargılar bende de mevcut. Yani benim TETA ile tanışmam, TETA işine girmemle böyle arasında 1,5 yıl falan var. 1,5 yıl düşündüm bu ne oluyor, nasıl oluyor?
Çalışıyor mu gerçekten? Kapitalizm gerçek mi? Bir insan bir sorguluyor uzun bir süre.
Ondan sonra bu işte astroloji mevzusuna da aynı şekilde yaklaştım. Çok uzun sürdü böyle bir harita baktırmam. Tarot kısa sürdü böyle. 2 ay falan.
Hadi tarot bak yavaş yavaş daha hızlı alışmaya başlamışsınız da yeni şeylere.
Evet. Böyle yavaş yavaş bir şey geliyor ama ön yargı kesinlikle var. Direkt ben şey modundayım böyle. Ya başkasının alanına nasıl müdahale edilir? Olmaması lazım olan.
Lazım aslında ama zaten tarotla en önemli ayrıntılardan biri bu. Başkasının alanına asla müdahale etmem.
Evet, benim de aslında tarot için seni seçme sebebim bu. Başkasının alanına
Yok ben...
girmiyorsun ya, sadece 2 kişi arasında oluyor.
Evet, zaten günde 5-6 tane seans reddediyorum neredeyse öyle söyleyeyim sana. Hani sadece şey çünkü bana yazıyorlar ilişki bakmak istiyor. İşte galiba beni aldatıyor ya da işte ne bileyim o bu var. İşte, kayınvalidem bana ne yapacak oradan bu olacak mı bunun mirası bana kalacak mı ya hani bunlar sizi ilgilendiren konular değil.
Evet.
Bunlar başka iradesi bunları bana sormayın. Kıvamda direkt kapatıyorum seansları genellikle ya da
Evet.
döndürüyorum.
Bunun birazcık tetacı öncesinden, yani teta bilginin olmasıyla da alakası var muhtemelen.
Sonuç olarak tarotu da detayla bakıyorum ben. Farklı bir şeyle bakmıyorum. Ben daha komik bir bilgi vereyim. Aşağı yukarı bir aydır profesyonel olarak tarotu bakıyorum. Gerçekten bir aydır çok mutlu danışanlarım var. Ama benim ilk tarot kağıdımı elime aldığım an yılbaşıydı.
Çok erken mi? Evet.
Çok daha kartların anlamlarını bile bilmiyorken açtığım kart hani doğruca fotoğrafına bakıp kişinin problemini söyleyebilir durumdaydım.
Ama inanılmaz bakıyorsun. Yani
Ya
gerçekten.
işte detayla bakıyorum aslında. Kartlar biraz şey aracı,
Peki
gösterici.
bakarken aynı anda şifalıyor musun o durumu mesela?
Derdim şifalandırmak aslında. Ama şimdi tarotta yapabildiğim şeyin sınırları var. Tarotta yapabileceğim tek şey şu. Size problemi söylerim. Bak bu sıkıntıyı bu yüzden yaşıyorsun. Hani bunu çözmen lazım diyebileceğim tek şey tarotta. Bunun şifası ancak bu kadar. Olayın farkındalığını sağlayabilirim. Çünkü tarotun başka hani bir şifalandırma yöntemi yok.
Ama sen benim, yani bana tarot baktığında yaklaşık olarak bir 10 dakika sonra falan böyle bir enerji patlaması yaşadım ben. Böyle bir rahatlama, oh be falan.
İşte bir farkındalık zaten çok büyük bir şifa, şifayı almayı bilene.
Evet, doğru diyorsun gerçekten.
Siz şifalanmak istiyorsanız ve ne yapacağınızı biliyorsanız benim size problemi söylemem sadece yeterli. Kendi kendinize halledersiniz aslında. Ama tabii herkes de durum bu olmuyor. Size farkındalık yetmiş. Çoğu danışanıma da yetiyor bu arada farkındalık. Çoğu sonra gelip teta seansı almıyor mesela. Yani gerek duymuyorlar. Hallediyorlar sıkıntıyı kendileri. Ama edemeyenler de oluyor tabii ki. O noktada zaten tetayı ben devreye sokuyorum. Ya da bazen bir şeyi farkında olma çözebileceğiniz anlamına da gelmiyor. Çünkü çok büyük sıkışıklık vardır ortada. Farkındasınızdır ama çözemiyorsunuzdur. Bu da her zaman mümkün sonuçta.
Peki şeyi de soracağım. Kafama takılan bir şey daha var. Mesela sen kartları açtın. Ben direkt dedim ki ya bu ben. Yani direkt dedim ki beni açtı. Mesela büyücü kartı. İşte Jung'un arketiplerinden ben büyücü olduğumu zaten iyi kötü anlıyorum. Bana daha öncesinde diyen de oldu. Sen büyücüsün falan diye. 31 Ekim doğumluyum zaten.
Olmayan bir günden doğma.
Aynen öyle şey, direkt cadı olarak gelmiş gibiyim.
Evet.
Yani bunların hepsini topladığımda ben zaten büyücü olduğuma inanan bir insanım. Acaba kart, yani kartı sonuçta ben dokunmadım, hani sen açıyorsun. Ama benim enerjimden dolayı mı bu çıkıyor, yoksa öyle olduğu için mi?
Tam olarak ben açmıyorum kartı. Zaten tarot şeyi burada ben özellikle sana da söylemiştim. Enerji alanını açıyorum. Seni de dahil ediyorum. İzin veriyorsun değil mi diye.
Evet.
Bu noktada benim kartlara dokunuşumuz da ortak. Kartlara açtığımız kart da ortak. Her yaptığımız her şey ortak. Aslında senin yüksek benliğin benim yanıma geliyor. Ve hani ben mesela kartları açıp baktığımda şu şekilde ilerliyor. Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Diye şöyle geçe geçe bakıyorum. Ya da bazı kart direkt parlıyor. Yani bazen direkt görünüyor. Bazen birazcık daha şöyle bir bakmak gerekiyor hangi kart doğru diye. O noktada genelde cevap bende değildir. Sizin yüksek benliğinizdedir. Cevap sizin yüksek benliğinizde olduğu için ben ona soruyorum. Bu kart mı? Hayır. Bu kart mı? Hayır. Bu kart mı? Hayır. Bu kart mı? Hayır. Ha, tamam evet deyip açıyorum mesela. Aslında sizle ortak oluyor o noktada.
O da yalan söylemiyordur diye düşünüyorum. Çünkü benim
Yok
şeyim
zaten diyor.
zaten büyücü arketipi biliyorsun, hani böyle manipülasyona da açık, kendi zihnimle böyle bir çelişkiler de oluyor. Diyorum ki ya öyle mi böyle mi falan, böyle bir kuşkuculuk bir şeydik.
Şeyi de unutmamanız lazım. Sonuç olarak büyücü olan da sizin yine bedeniniz.
Hem bedenim hem ruhum.
Yani şöyle, ruh zaten büyücü. Ruhta zaten bütün güçler var. Bedenle girdiğiniz, bunu nasıl diyeyim? Aslında bunu daha genel bir çerçeveden, hani büyücü, cadı şeyleri birazcık kafa karıştırıcı bir konu. Çünkü bir noktada hepimiz öyleyiz. Sadece herkesin büyüsünü gösterme şekli farklı. Yani büyü yapma şekli farklı herkesin. İşte cadılar mesela alıyorlar birkaç işte bitkileri karıştırıyorlar, tozları kullanıyor, baharatları kullanıp onunla belli başlı mesela lakaplı diyeceğim, kafiyeli sözlerle onu bir büyü haline getiriyorlar. Kimisi var gerçekten mesela direkt dindar taraflarını açıp dua ediyorlar. O da bir manifest şekli. Ya da birazcık daha olayda benim gibileri var. Kendi büyü gücümü daha şey olarak görürüm mesela. Divine'ı nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama hepimiz biriz bütünüz. Hı hı. Bu mantıkla. Yaratıcı da aynı şekilde bir bütün. Yani hepimiz yaratıcıyız da. Tamam, o zaman hepimizin sınırsız gücü var değil mi diyorum. Tamam, o zaman bu sınırsız gücü kullanalım. Ben böyle bir şey istiyorum. Hadi tüm yapsın bunu. Yani tümü ve tüm insanlığı, tüm varlığı devreye sokuyorum doğruca. Bu noktada bedenimin bir sıkıntıları varsa bu büyünün gerçekleşmemesi için onları çözüyorum. Teta'nın aldığı eğitimde burada. Sonra gerçekleşiyor.
Evet, inanılmaz bir şey.
Muazzam. Manifestin... Teşekkür ederim. Yani herkesin yapabileceği bir şey aynı zamanda.
Onun dışında başka. Şimdi günde kaç tane danışan alıyorsun mesela tarot için?
Tarot için. Çok değişkenlik gösteriyor. Gerçekten kendime şey limitini koydum. 5 max tarot. 3, 2 hatta max teta günlük. Çünkü ben uzun bir süre şey zannediyordum. Hani yaparım ya, ne olacak ki? Ben yapmıyorum ki, Tanrı yapıyor şifayı. Ben niye yorulayım ki falan filan kıvamında düşünüyordum. Ama enerji işleri pek böyle çalışmıyormuş kesinlikle. Onu da zaman prosesinde görmüş oldum. Bir gün bir 5-6 seans aldıktan sonra yatağın köşesinde bayılmışım. O noktadan sonra günde 1-2 tarot, 1-2 teta. Bunu da çok geçmemeye çalışıyorum genellikle. Ve haftada en az 2-3 gün bir kendime veriyorum. Bomboş bir gün yani. Çünkü aynı zamanda tabii dünyevi işlerim de var. Okul mukullar edilecek.
Bunları da yapacak insan lazım diyorsun.
Onları da yapacak bir bedene ihtiyacım var.
Peki sence bu aralar kolektifte ne var? En çok hangi problemlerle geliyor insanlar?
Şimdi kolektifte ne var ve insanlar hangi problemle geliyor? İki ayrı şey olarak cevaplayayım mı sana? Çünkü kolektifte şu an çok farklı ve çok büyük bir problem var. Onun hakkında ben hatta reels çekmeyi düşünüyordum. Bugün önden hatta sana biraz konuşayım. Hazır kafamda bir konuşma vardı.
Çok iyi olur.
İnsanlar ne kadar seans almaya geliyor onu daha çok söyleyeyim. Şimdi şöyle, birazcık şifacılığın yöntemlerinde hani şey vardır ya, kendine has hastalar çekersin. Hani kendi iyi şifalandırdığın konuda hastalar çekersin aslında. Bu istemsiz olan bir çekim yasası aslında zaten. Şimdi bu noktada şöyle oluyor. Ben genel olarak hem uzun zamandır hem kendi üzerimde tamamen bilinçaltı kazıları üzerinde ilerlediğim için benim hastalarım hep bana bir şeyle geliyorlar. Hasta değil, danışanlarım diyeceğim lütfen. Danışanlarım hep şöyle geliyorlar. Bir yerde bir kilit var, anahtar, kilitlenmişler. Ve dönüp dönüp aynı kilide vuruyorlar sürekli olarak. Aynı döngün içerisinde dönüp duruyorlar. Bu çocuklukta yaşadıkları bir travmadan olabilir. Geçmiş hayatta yaşadıkları bir karmadan olabilir. Atalarından gelen bir karmik yükten olabilir. Değişiyor. Ancak hep bir kilidin açılmasını istiyorlar. Ben genellikle bir travmanın köküne inip, bütün travmaların tek tek hepsinin köküne inip, o kilidi açmak üzerine ilerliyorum. Hepsi genellikle işte aile travmaları, sıkıntılar, ilişki ve daha çok hayatta ne yapacağını bilmemek üzerine gelen seanslar oluyor aslında. Genellikle böyle.
Kolektifte ne var?
Kolektifte çok ağır bir şekilde güneş tutulmasıyla ilgili korku var. Önümüzde ne zamandı güneş tutulması, yine tarihini unuttum. O kadar umursamamaya çalışıyorum.
Bugün olması lazım.
Gerçekten mi? Okey, o zaman benim yaşadığım şeyler de şu an çok mantıklı oluyor. Kolektifte güneş tutulmasının çok büyük ve kötü bir değişim yaratacağına dair bir inanç problemi var. Aslında şöyle, tutulma evet çok büyük bir değişim yaratacak, bunu ben de çok net bir şekilde hissedebiliyorum. Ama yani hepimizin aslında şu an bütün kolektifin zaten istediği şey değişim. Çünkü düzen şu an bu şekilde ilerlemiyor. Şu an düzen problemli. Bunu herkes görebiliyor, herkes hissedebiliyor, herkes yaşıyor. Hem ruhen hem fiziken yaşıyor. Tamam, şimdi biz bir değişim istiyoruz değil mi? Tamam, önümüzde bize bir güneş tutulması yollandı bunun için. Zaten bu değişimin verilmesi için. Peki biz bu güneş tutulması, bu değişimden niye korkuyoruz? Yani aslında komik gelen şeylerden biri, insanlar bu kadar ağır bir değişim isterken aynı zamanda değişimden de çok korkuyor olmaları. Yani evet bir değişim yaşayacağız. Evet, değişimin tabii ki zorlukları vardır. Her zaman vardır. Değişim bir zorluk süreciyle beraber gelir. Ama sonunda iyi bir yere gidiyorsak bu değişim iyi bir şey için olacak. Değişim her zaman iyi bir şey için olur. Çünkü size nasıl söyleyeyim? Hayatınızda bir şey değişmesini istiyorsanız değişir. İyi giden bir şey değişmez. İyi giden bir şey bozulur. Arada fark vardır. Bu herkes değişim olduğunu söylüyor. Bu bir bozulma süreci değil. Bu bir değişim süreci. Ben diyorum ki şundan korkmayı bırakıp buna güzel enerjiler yollayıp bu tutulmayı kendi avantajımıza kullanalım. En büyük aslında kolektif sıkıntılardan biri şu an gördüğüm bu. Bununla ilgili bir şey çekecektim. Bugün tutulma bugünse de harika bir günmüş.
Değişim korkusu diyorsun yani.
Korkusu var insanların üzerinde ağır bir şekilde. Tabii bunu şeyde çok fazla probleme dayanarak, çok fazla bilmiş, yani çok fazla bilen insanların bu konuda. Hani spiritüalizm çok sonsuz bir konu ya. İşte o melek bunu yapacak, işte şuradan şöyle bir güç inecek, şu gezegenden de bu gelecek, o gezegenden de bu böyle müdahale yapacak buna falan filan derken kafaları karışıyor. Gerek yok. Bazen diyorum ya her şey basic'den, en alttan bakmak daha güzeldir. Güneş tutulması, evet hepimiz bunun bir değişim olduğunu biliyoruz. Tamam, bir değişim olacak. Diğer ayrıntıları bilin, bilmek iyi ama bunları kafaya çok takmamak lazım. O zaman deliriyor insan ufak ufak.
Evet, kesinlikle doğru diyorsun.
Her zaman fiziki olarak uyguladığım en iyi yöntem kendime her şeyi bilip bilmiyormuş gibi davranmak.
Nasıl başarıyorsun bunu? Biliyorsan biliyorsundur sonuçta.
Biliyorsan biliyorsundur değil ya, şöyle. Umursamamak diye bir şey var. Yani herkesin yapabildiği bir şey değil ama hayatta özellikle spiritüel uyanmışını yaşayan bir insanın öğrenmesi gereken bir öğreti kesinlikle bir noktada. Çünkü hani ben hep gördüm, spiritüeller uyanmış insanlar, tahmin edersin ki benim etrafımda doluşuyorlar yavaş yavaş. Herkese şunu söylerim, evet böyle bilgiler var ama sürekli olarak her şeyi düşünüp kafanı mahvedemezsin. Yani evet mesela ruhunun çok büyük bir amacı var. Ama sen sürekli olarak bu ruhun amacıyla ilgili düşünüp fiziksel bedenini çöpe atamazsın.
Evet.
Şu an ruhun amacı için bir şey yapıyorsundur illaki. İllaki bunu yapıyorsundur. Bunu tam olarak anlamıyor da olabilirsin. Tam olarak anlamıyorsan çok da sorgulamana da gerek yok. Ama yapıyorsun zaten.
Vakti değildir sadece.
Vakti değildir. Aynı zamanda zaten yapıyorsundur ama anlamıyorsundur. Alman gereken bir ders vardır. Bedeninin bir kilidi vardır. Bir şey açılacaktır. Hani insanların spiritüalizmle ilgili en çok şey, spiritüalizm çok sonsuz bir bilgi şeyi. Hani şey, çok biliyorum diyenin bile hiçbir şey bilmediği bir şey. O yüzden çok biliyorum demenin tamamen saçmalık olduğu bir konu. Bir tane sonsuzluktan bahsediyoruz. Sonsuz bir bilgiden bahsediyoruz. Hani hepimiz en çok bilen bile bunun en fazla şu kadar tırnak ucu kadar bir parçasını bilebilir yani.
Kesinlikle.
Ben de aynı şekilde. Onlar da aynı şekilde. Hani onlar benden 10 yıldır daha uzun zamandır bu işi yapıyorlarsa gerçekten gözle görülür çok da farklı bir şey öğrenmiş olmuyorlar aslında hikayenin sonunda. Olay kendini tanımak, kendi ruhunu tanımak. Kendi ruhunu ne kadar tanırsan, onun amaçlarını, kendi bedenini ne kadar tanırsan aslında diğer her şeyi anlama yoluna gidiyorsun. Zaten zamanla. Kendi kendine olacak. Ama her şey oturdu bir insan bedenini anlamak da imkansız. Değil ama bir süreç.
Hem şey, taç çakra hem kök çakra dengeli çalışacak. Yani başka yolu yok.
Başka yolu yok. Yani kök çakram olduğu için söylemiyorum bunu tabii ama benim numerolojimden bile kök çakram yok gibi bir şey.
Benim de öyle.
O konuda yani işte insan ancak şey yapabiliyor mesela, nasıl söyleyeyim size, bir şeyler için heyecanlanmanız gerekiyor ya, yaptığınız dünyevi şeyler için. Bazen stres bile olmak iyi.
Evet evet, çok güzel bir şey.
Mesela ben şu an okula biraz stresliyim, ne güzel. Stres dursun da diyorum, beni bağlıyor çünkü okul hakkında bir şey yapmam sağlıyor benim bir noktada.
Evet, dünya ile alakalı bir şey yapmak.
Yoksa okulu da bırakırım, Instagram'ı da bırakırım, DJ'liği de bırakırım. Şurada odamda şurada yatıp bütün gün meditasyon yaparım ama hiçbir yere ilerlemem aslında. Ruhum da ilerlemez hiçbir yere aynı zamanda.
Çünkü gelmişsin, yaşayacaksın yani, başka yolu yok.
Kimse beni zorla buraya yollamadı. Ben cennetten kovulmadım. Ben kendim seçtim, kendim indim. Herkes kendi seçti, kendi indi. Kimse burada kovulmuş dünyaya mahcup değil hikayede. Herkes kendi isteğiyle indi. En büyük insanların atladığı nokta bu aslında. Hepimiz kendimiz istedik, kendimiz indik. Tam şikayet etmeye bırakın o zaman.
Evet, biliyoruz zaten bunları yaşayacağını. Sen dedin yapacağım diye.
İntiharına emin olun, intihar vakaları uçardı ortalıkta yani. Etmiyorsak bir sebebi var. Çünkü çok zor hayatlar yaşayanlar var. Yine ben de onlardan biri değilim. Hayatım şu an en azından yolunda gidiyor. Eskiden çok korkunçtu tabii ama. Bir noktada hani gerçekten insanlar zor şeyler yaşıyorlar ama onlar da hayata devam ediyorlar. Neden? Aslında bize hayatta kalma benliği de tam olarak bu yüzden verildi. Çünkü dünyaya seçerek iniyoruz. O yüzden hayatta kalmak zorundayız. Bu yüzden de hayatta kalma benliği yüklendi. Hayatta kalma benliği ve çok fazla problem yaratmakla beraber temel bir ihtiyaç her zaman.
Kesinlikle.
Ama olabildiğince kapalı olması da iyi oluyor bu arada. hayatta kalma benliğinin. Hayatta kalma benliğinin olabildiğince kapalı olması da iyi oluyor. Çok fazla devreye sokmamak gerekiyor genelde.
Sempatik işte, modda o yüzden kalıyorsun. Parasempatik moda geçemiyorsun.
Evet. Ya hayatta kalma benliğinin aktif olması çok fazla blokaj yaratan bir şey. O yüzden hani ben hep şey diyorum. Beden olabildiğince mutlu olsun. Keyfi yerinde olsun. Hayatı güzel olsun. Parası olsun. Yemeğini yesin. Hani hayatı yolunda olsun ki spiritüel uyanış çok daha kolay olsun. Bazı insanlar şey modunda, çok korkunç dünyevi şeyler yaşayacağım. Yani herkes diyor dibi göreceğim, korkunç şeyler yaşayacağım. O noktada spiritüel olarak açılacağım. Evet, çalışıyor. Onu da yaşadım. Bu yöntem daha eğlenceli.
Bu daha güzel, daha kolay, keyifli.
Daha yavaş ilerliyor. Ama en azından sonra şey, mesela ruhani uyanış yaşıyorsunuz. Onu da yaşadım çünkü ruhani uyanış yaşıyorsunuz, bedeninize bir bakıyorsunuz ve ben buna ne yapacağım diyorsun. O noktada da ayrı bir hayatta kalma benliği başlıyor.
Evet, o da var. Öyle iç içe her şey. Sen şey dedin bana mesela. O beni çok rahatlattı. İnanılmaz rahatlattı yani. Sen en dibi görmüşsün, bunun dibi yok.
Evet, o kartı çekmiştim sana, hatırlıyorum öyle.
Dedim ki
kart.
Oh be. Oh be yani. Daha dibe batmayacaksam harika. Bundan sonrası güzel, aydınlık.
Evet, yeter öyle oluyor. Yani dibin dibini görmek galiba herkesin hayatta bir kere yaşadığı bir şey. Gözlemlediğim kadarıyla şu ana kadar seanslarımdan. Ama işte şeyin kötü tarafı şöyle. Dibin her zaman daha bir dibi var aslında. Sadece sen hangi dipten sekeceğine karar vermen gerekiyor. Ne kadar dibe gitmek istiyorsun? Ben onu kendi Hollanda'daki deneyimimde yaşadım. Tamam, okey, dibi gördüm dediğim her gün daha da dibi görmeyi başardım bir sonraki gün. Ve hani artık imkansız ya, bunun dibi olamaz. Evim yok, param yok, yemeğim yok, açım, sokakta uyuyorum. Ya nereye gidiyoruz daha diyorum. Sonra ne bileyim, o zamanlar bir sevgilim vardı, bir de o benden ayrılıyor. İşte ne bileyim, o Türkiye'den bir de kötü bir haber geliyorum, devam ediyor. Şey çok kötü bir laf. Tamam, en dipteyim, bunun daha dibi yoktur lafı. Çok kötü bir laf çünkü hayat sana doğruca göstermek istiyor. Var, daha da dibi var. Gitmek ister misin diyor.
Daha kötü ne olabilir ki demeyin. Evet, daha iyi ne olabilir ki deyin.
Her zaman daha kötüsü olabiliyor, bunu gördüm. O yüzden bu lafı söylememek lazım.
Evet, tamam, şükür şu an her şey aslında.
Evet, bir yandan şükür de, aslında şükür enerjisini de kapatıyor. Daha kötü ne olabilir ki? Çok kötü bir laf. Her şey çok kötü. Hayır değil, sen güzelleri görmüyorsun. Bu noktada o kalıyor aslında.
Evet.
Evet, daha tarot konuşmadık galiba.
Tarot dışında her şey konuştuk.
Ne güzel. Zaten şey diyorum ya, bilgi hazinem benim tarotlarda değil aslında. Genel bir bilgi hazinesi aldım. Tarot onları göstermenin bir yolu oluyor aslında.
Materyal bir şeyle gözüküyor. Güzel bir şey.
Evet, hem materyal bir şeyle gözüküyor, bir de şeyi de ben test ettim. Mesela biri geliyor benim yanıma, işte bir problem söylüyor. İşte senin şuradan şuradan şöyle olmuş, bu yüzden böyle olmuş. Şimdi sen bunları benim de annenle şunu da aşarsan, babanla da bunu aşarsan ve bütün bu problemleri çözersen her şeyi çözeceksin. Sıkıntı yok diyorum. Sonra benim suratıma böyle boş boş bakmaya başlıyorlar. Bunları nereden biliyorsun diyorlar. Ama korkuyorlar. Ama ben bunu tarotla yaptığım zaman insanlar nedense gayet okey karşılıyorlar.
Aa, çok enteresan.
Evet, hani tarotla yaptığım zaman gayet okey. Bunları biliyor olmam gayet okey. Hiçbir sıkıntı yok. E tamam, o zaman ben de tarotla yapayım bunları dedim.
Aslında aynı şey. Yani detayla da alanına bakıyorsun. Burada sadece resimleniyor yani aslında.
Resimleniyor, görselleniyor. Bir de insanların tarotla gelecek okuyabildiği ya da insanların tarotla sıkıntıları görebilmesi kolektif bilinçte şey. Doğru. Çoğu kolektiften evet, tarot sana geçmişle ilgili bir şeyler gösterebilir, gelecekle ilgili bir şeyler. Tarot sana normal bir insanın bilemeyeceği şeyleri söyleyebilir. Kolektif böyle bir inanç var. Ben de bu inancı kullanıyorum. Neden böyle bir inanç var ben bilmiyorum. Ben de açıkçası tarot baktıran bir insan değildim. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ben hayatımda hiç tarot... Şöyle, tarot bakmaya başladıktan sonra tarot baktırdım sadece. O kadar söyleyeyim yani.
Deneyim dedin, atladın yani.
Evet, direkt deneyim dedim. Şöyle, benim bir arkadaşım var. Gerçekten çok ustattır kendisi tarotta. Hala böyle çok mesela bazen çok aşırı komplike şeyler geliyor. Açılımlar, kilit açılımları falan belki biliyorsunuzdur. Çok komplike açılımlar geldiğinde ve çok komplike sorular geldiğinde hani benim buna vaktim yok deyip arkadaşımı yönlendirdim. Gerçekten tarot ustası bir arkadaşım var. Hani biz o gün onunla ilk oturduğumuzdan beri birbirimize takır takır kart açıyoruz. Hani sorduğumuz sorular şey değil, ne zaman sevgilim olacak değil tahmin edersin ki. Ruhumun amacı ne? Niye geldim? Nereye gidiyorum? Döngüden nasıl çıkacağım? İşte evrenin amacı ne? Yaratıcı nedir? Falan kıvamda birbirimize tak tak açtığımız açılımlarla ilerledi benim tarot ilk başlangıcım. O yüzden çok uzun bir süre dünyevi problemlere bakmakta çok zorlandım. Kendim de hiç sormuyordum çünkü dünyevi problemler tarot kartına. Onun cevapları zaten Teta'dan geliyordu. O yüzden tarotu bunun için kullanmıyordum. Tarot benim için her zaman şey, büyük bir tane sorular sorma aracı oldu. Ondan sonra şeyi de fark ettim. Ha tamam, sana zaten bilgiler geliyor. Sen tarot kartlarını aç, fotoğrafını aç. Tarot kartlarının bilgilerini ufacık al. Hani tarot kartları genel olarak tam şey yapıyor bana. Mesela ben daha açmadan önce bana sordukları sorunun bilgisi zaten gelmiş oluyor. Kartı açıyorum. Karttan da bir tavsiye geliyor onlara. Bunu da yapabilirsin bu arada diye. Onu kartı ekliyorum üzerine. Genelde böyle daha eğlenceli oluyor.
O daha çok sana ilham olarak geliyordur zaten değil mi? Şunu şunu yapsan.
Evet. Gibi. Birazcık yüksek benliğinin bana verdiği tavsiye de oluyor onun. Hani bak, bu kişi böyle bir insan, bunu yaparsa iyi hisseder. Hani çünkü karşımdaki son çak seans verdiğim insanı tanımıyorum. Benim hayatımda total 15-20 dakikadır tanıdığım bir insan. O yüzden yüksek benliğinden tavsiye almak ona ne yapabileceğime dair harika bir yöntem.
Evet, şu anda teta ile uğraşmayan veya tarotla uğraşmayan ya da spiritüel bir şeyle uğraşmayan insanlar korkmuş mudur bu dediklerimize bilmiyorum. Çünkü
Evet.
İnsanlar böyle bir şey oluyor, nasıl görüyorsun? Yani görebiliyorum, sen de görebilirsin. Sadece çalışman gerekiyor diyorum. Ama ondan da
Gerekir.
korkuyorlar. Bilmiyorum
Korku.
yani, böyle bir garip bir korku var insanlar üzerinde.
Sende yok muydu açılmaya başlamadan önce?
Yoktu. Mesela
Bende
şey,
vardı.
yok Ege şey diyorlar mesela, hani alanına bakabilir miyim diyorum ya. Her şeyi mi göreceksin?
Sen ne kadar gösteriyorsan diyorum ben ona cevap olarak.
Aynen, ben de onu diyorum ama yani çok korkuyorlar. Eyvah, her şeyi mi görecek, her şeyi mi bilecek korkusu oluyor
Yani
insanlarda. Hayır yani
özgür irade, tam bilmiyor. Özgür irade anlamaları gerekiyor insanların bu noktada. Yani sen bana ne kadar gösterirsen ben sana o kadar görebilirim. Aynı zamanda ben bunu teta seanslarımda da söylüyorum. Her zaman önünde. Sen ne kadar iyileşmek istiyorsan ben seni o kadar iyileştirebilirim.
evet, neye
Fazlasına bir...
hazırsan.
Evet, neye hazırsan. Çünkü hadi az birazcık teta hakkında da konuşayım. Şöyle ilerliyor. Mesela bilinçaltı kası yapıyorum ya. Diyelim ki yanlış öğretiler var. Ben diyorum ki hani mesela tamam, sizce bundan ne öğrendiniz diyorum, sallıyorum ki. Valla bir şey öğrenmedim diyorlar.
Her zaman.
Tamam, emin misiniz? Şöyle bakın diyorum. Diyorum ki mesela tamam. Bir de şöyle böyle bir olay yaşamışsınız. Bir de şu açıdan bakın. Sizce ne öğrendiniz şimdi diyorum. Şimdi ne öğrendi bana zaten anında gelmiş oluyor. Ben bunu zaten biliyorum. Ama bu o ağzından bunu söylemeden öğrendiği şeyi ben bunu değiştiremem. Değiştirmem. Ben ancak o yolu çizebilirim. Hani bir daha bakın, bir de şu açıdan bakın. Hani böyle bir şey öğrenmiş olabilir misiniz? Ha evet, aslında şu ondan sonra böyle böyle böyle bir şey oldu. Ben de aslında bunu öğrendim, haklısın. Dediği anda tamam, o zaman hemen değiştirelim bu yanlış inancı, doğruları değiştirelim deyip değiştiriyorum. Bazı noktalarda gerçekten şeyi görüyorum ama. Çok bariz yanlış bir öğreti var ve hayatını çok ciddi anlamda kilitliyor. Ama iyileşmek istemiyor. Bu noktada ben onu değiştirmem. Bırakın o şekilde. Çünkü demek ki ruhu o konudaki dersi daha almamış, bir şeyler daha yaşaması gerekiyor.
Evet.
Aslında bu üzücü bir süreçti. Çünkü hani bütün hayat problemlerini çözmem aşağı yukarı o an 2 dakikamı alacak. Dibine kadar inmişiz. Ama orada bırakmak zorundayım.
Evet, ama onu da deneyimlemesi gerekiyor ve bir şekilde kendisi çıkması gerekiyor.
Aynen öyle işte. En azından oraya giden yolları açabiliyorum bu noktada da. Hızlı bir şekilde görsün, öğrensin. Genelde teta seanslarımdan sonra zaten hani her şey çok iyiye gitmekle birlikte hani hep söylerim. Hani evren size dersinizi alıp almanıza dair son testleri atacak bu seanstan sonra. Başınıza hani her şey harika gidecek diye bir şey söylemiyorum. Ben teta seansında mükemmel bir hayata başlayacaksınız da demiyorum. Artık dersler size daha net görünecek. Dersinizi alıp almadığınızda evren seri bir şekilde test edecek. Aldıysanız ve eğer aldıysanız devam ediyorsanız o noktada evet işte bu sorun çözülmüş ve devam ediyor olacaksınız. Hep
Evet,
bunu söylüyorum.
kesinlikle. Yani maksimum bir hafta içinde o şey o insanın karşısına çıkar ve seni
Bir gün.
sınar. Bir gün, iki
Evet.
gün, bir saat ya.
Birisi anında falan benim şeyi biliyorum. Seansı kapatıyoruz kişiyle. Hani tamam hani şifa olsun diyorum. Kapatıyorum. Bir saat sonra telefon geliyor. Ege ya ben bunu yaşadım. Sen anlattığın şey gerçekten haklı mısın? Neyse bu sefer böyle böyle yaptım. Sıkıntı yok falan diyor. Hani daha 1 saat geçmiş seansımız.
O sefer yine aynı davranmayı seçebiliyor kişi.
Özgür irade.
Evet. Aynı şekilde davranınca yine aynı döngüye giriyor zaten.
Evet. Neyse ki şu ana kadar seans yaptığım insanlar arasında aynı döngüye tekrardan girdiğini görmedim.
Evet, çok güzel. Ama sınıyor.
Tabii.
Hayat sınıyor gerçekten.
Hayatım amacı bu zaten aşağı yukarı. Bir şeyler öğretecek, bir şeyler sınayacak. İşin garip tarafı bazen evet, eski hayatlarımızdan aldığımız öğretileri de tekrardan sınıyor. İnsanların geçmiş hayat kazıları dediği şeyler burada başlıyor aslında. Geçmiş hayatta senin almadığın bir ders var, bu hayatta yine karşına çıkıyor. eğer yine kalmaya devam ediyorsan sana bir sıkışmışlık yaratıyor. İnsanlar bunun için hep geçmiş hayata dönüp geçmiş hayatı çözmeye çalışıyor. Ama ben diyorum ki yani geçmiş hayatta çözebiliriz. Evet, bu da seçeneklerden biri ama gereksiz komplike ve karışık. Çünkü yaşamadığınız ve hatırlamadığınız bir hayat üzerine bir kazı yapmaya çalışıyoruz. Daha yorucu. İki taraf için de.
Atalar için de aynı şey geçerli.
Atalarda yine teteta çok kolay bir yöntem var. Atayı doğruca çağırıyorum yanıma. Kardeşim evet. Derdin ne oldu diyorum. Ondan dinleyince olay çok yorucu olmuyor. O yüzden onda çok şikayetim yok. Ama geçmiş hayatını çağıramıyorum buraya. Çünkü kendisi de burada bir paradoks yaratır bu. O paradoksu yaratmamış için ben geldi şöyle söyleyeyim. Tamam, geçmiş hayatınızda problemi yaşıyorsunuz. Yaşadınız. Ama hala yaşıyorsunuz değil mi? Şu an aktif olarak bu problem sizin hayatınızda. Tamam, burada iyileştirelim. Geçmiş hayat çözülür. Siz burada çözün. Burada çözdüğünüzde zaten geçmiş hayat çözülmüş olacak. O yüzden geçmiş hayatlara girmemek, hani girmeyi olabildiğince karmik büyük yüklerde yapıyorum sadece. Ciddi çakra tıkanmalarında, hiç enerji olmamasında çakralarda mesela. Kıvamında ancak oralarda gidiyorum. Olabildiğince ben bu hayatta işleri halletmeye çalışıyorum. İki taraf için de daha kolay ve gerçekçi bir seans oluyor çünkü.
Tabii ki, yani burada yaşıyorsun sonuçta.
Evet, bu bedendesin şu an. O bedende değilsin, orayı bir bırak.
Atalar için de mesela, atalara gidene kadar senin daha anne karnı dönemin var. Yani evet. Doğumun var, 0-3 yaşın var, 0-6 yaşın var.
Evet, zaten ya bunların
hepsinde sakin.
Ataların travmalarını zaten alıyor oluyorsun bu noktada sürekli olarak. Evet, aynı şeyler çıkıyor. Teta'da çok güzel bolluk bereket eğitim vardı. O eğitimi hiç unutmayacağım. Eğitim aslında şey şeklinde ilerliyor. Size şöyle 500-600 listelik bir inanç listesi geliyor. Bunlar geçmiş hayattan gelmiş olabilir, atalardan gelmiş olabilir, bu hayatlarınızdan gelmiş olabilir, kolektiften gelmiş olabilir. Hani her yerden gelmiş olabilirler. 2 günlük bir eğitim. Başlıyorsunuz kazmaya. Herkes birbirini kazıyor. Hikayenin sonunda gerçekten böyle 300-400 tane yanlış bolluk bereket tıkayan eğitim tıkanmış oluyor. Kapatmış oluyor. Burayı çözmüş oluyorsun. İnanılmaz bir bolluk bereket açılımı yaratıyor gerçekten. Çünkü çok komik inançlar var. Hani mesela bu hayatımda hiç yaşamadığım şeyler, hani ne anlatayım size? Borç toplayan insanlar beni korkutur. Benim bu hayatta hiç borcum olmadı ama bu luck diye evet geldi bana. Buna da kastesiyle bakıyoruz tabii. Çözmek çok işe yaramıştı, onu hatırlıyorum.
Tuhaf şeyler çıkıyor. Ben mesela cezalandırılmayı hak ediyorum çıktı bende.
Bende de vardı.
Neden? Çünkü ben kötüyüm. Sonra cadıyım çıktı mesela. Cadılar kötüdür falan diye.
Evet. Onlar çok eski hayatlar, buna bağlı olabiliyor.
Çok komik. Yani inanılmaz komik. Çok güldüğüm şeyler mesela.
Bende en sıkıntılı çıkan inançlardan biri şeydi. Yaratıcı beni sevmiyor. Şimdi yaratıcı beni sevmiyor demek bu noktada çok kilit bir şey. Çünkü şimdi kendini sevmiyorsun demek oluyor.
Kendini sevmiyorsun demek, evet.
Bunun çözülmesi çok önemli bir noktaya varıyor aslında. Çünkü hepimiz yaratıcıyız. Yaratıcının beni sevmemesi ben kendimi sevmiyorum demek. Yaratıcıyı sevmiyorum demek ben kendimi sevmiyorum demek.
Evet.
Bütün spiritüalizm açılmadan önce benim nasıl söyleyeyim şöyle. Çocukluğumdan beri ben aslında her şeyi aşağı yukarı doğru tutturmuşum. Kafamda şöyle bir hep teori vardı. Biz bir video oyunun içerisinde yaşıyoruz. Bu video oyunun içerisinde, bir simülasyon içerisinde yaşıyoruz diyordum yani. Ben de bilgisayar mühendisi olarak bu kafayla bakıyordum, tahmin edersin ki olaya. Bize bir simülasyon yarattı biri. Biz onun içerisinde oynuyoruz. Önce de simülasyondan çıkacağız. Gerçek dünyaya gideceğiz. Çok yanılmamışım gerçekten. Temel basic olarak aslında mantık olarak doğru. Ama benim bu noktada atladığım şey, bir yaratıcı varsa da benim o yaratıcıyla ilgili ciddi problemlerim vardı o noktada. Hani dünya neden bu halde? Çoğu insanın sorduğu sorular aslında. Çoğu insanın ateist olmaya başladığı şeylerden biri bu. Ya, neden bu kadar büyük problem var? Dünya neden bu halde? Madem bir yaratıcı var, neden bize bunları yapıyor? Hikayenin sonunda aslında şeyi görmeye başlıyorsun. Bunları yapan yaratıcı değil sensin. Biziz. Tüm. Biz kendimize ne yaparsak o oluyor hikayenin sonunda. O yüzden yaratıcı diye bir şey hem var hem yok. Asıl sıfır ve bir binary sistemde, hani bilgisayar mühendisi olarak bunu söyleyebilirim, gerçekten bir binary sistemde yaşıyoruz. Yaratıcı evet ve hayır. Var ve yok. Herkes ve hiç kimse. Hepimiz. O ya attığım reels de onunla ilgiliydi zaten. Sen kimsin diye soranlara cevap olarak. Hani her şeyim ve hiçbir şeyim.
Ben de çok sık kullanırım. Her şeyim ve hiçbir şeyim.
Evet. Hem çok güzel, ego öldürücü bir cümle. İçbenlik egosu öldürür. Çünkü bu hayattaki en, özellikle spiritüel yolculuğundaki en tehlikeli kilit her zaman egoizm. Yani herkesin mutlaka bir kere vurduğu bir nokta.
Bu her öğretide böyledir bu arada. Yani Total Wolf'ta böyledir. Ne bileyim, Budizm'de böyledir.
Aynen öyle. Sırf şey, hayatta bile böyledir. Mesela bir işte çok iyi olduğunu düşün. Hadi bilgisayar mühendisinden örnek ya da DJ'likten örnek diyeyim. Çok iyi ve mükemmel olduğunu düşünüyorsan gelişemezsin. Yani ben bir konuda harikayım dediği anda vücut ya da ben bunu çok iyi biliyorum dediği anda öğrenmeyi durdurur. Otomatik olan bir şey bu aslında. Spiritualizmde de aynısı geçerli. Ben çok biliyorum dediğin an öğrenmeyi bırakırsın.
Evet.
Öğrenmeyi bıraktığın noktada her zaman geri gidersin. Tekrar azalır çünkü.
Kesinlikle. Şimdi bizi dinleyenlere bir kart açsana.
Of, hangisinden açayım? Nasıl bir şey istiyoruz?
Ben hiç tarot kartlarıyla hiç aram yok, hiç anlamıyorum gerçekten.
Hatta kehanet kartı daha çok çekti şu an beni. Bir bakalım tümü ve bütünü ileride bekleyen bir aşama nedir? Özellikle hatta şöyle yapalım. Güneş tutulması var dedik, değil mi?
Hı.
Güneş tutulması önümüzde, bakalım bize nasıl bir süreç bekletiyor. Evet, tamam. Herkesin yaşadığı problem aslında buymuş. Kısaca açıklayayım kartı. Bu şeyi anlatır. İçinizde bir içgüdü var. Hani içinizi kemiriyor. Bir şey söylemeniz lazım. Bir şey var. Farkındasınız ama ortaya çıkartmıyorsunuz bunu. Artık ortaya çıkartma vakti diyor. Yani güneş tutulmasının değişimi muhtemelen herkesin kendi içindeki özü ortaya çıkaracağı. Evet. Savaşçı kadın da tam olarak bunu tarif eder. Yine içgüdülerin içindeki sesi dinlemekle ilgili bir kart geldi. Yine bunun altında dedim. İçinden, bakın şey söyleyeyim. İçinizi kemiren his ne söylüyor? Ve içinizden gelen en derin çağrıya yanıt verdiniz mi? İki tane kart doğruca bununla ilgili çektim, tutulmaya ilgili. Demek ki birazcık daha herkesin özü ortaya çıkacak. Herkesin özünün ortaya çıkması, evet, bir kaos yaratabilir.
Maskeler düşüyor.
Maskeler düşsün, savaşlar verilsin. Ama kaos her zaman kötü bir şey değildir, ben buna her zaman söylüyorum. Kaosun sonunda bir düzen değişikliği gelir. Kaosun sonunda düzgün bir düzen gelir hikayenin sonunda. O yüzden ben şahsen kaosu seven bir insanım. Zaten şeyde hissediyorum açıkçası. Instagram'da ben kendimi artık gösterir hale geldim. Uzun zamandır ben gücümü saklayan, el altından iş yapan bir ruh halindeydim. Ben şu an kendimi açtım. Saldırıları da açtım aynı şekilde. Ve saldırılar da geliyor tabii ki bir noktada. Ama verilmesi gereken bir savaş var ortada. Ben de bu savaşta olmakta gayet okey. Hiçbir problem yok.
Harikasın. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma.
Daha tekrarlamak üzere inşallah.
İnşallah. O zaman iletişim bilgileri açıklama kısmında. Hoşça kal.
Hadi görüşürüz.